Ayrım 5. Sayfa 35. Montrolların vadiye taşınmasından önce çakal tüm erkeklerle delikanlıların Alice'e karşı kötü niyet beslediklerine inanırdı. Genç Jimmy Monroe'yu ilk gördüğü dakikadan sonra kuşkularıyla korkularının alanı daralarak sonunda hepsi de kendi çocuğu Jimmy'nin üstünde yoğunlaştı. Jimmy sırım gibi bir delikanlıydı. Yakışıklıydı. Biçimli, şehvetli bir ağzı vardı. Gözleri liseli gençlerin özentisi olan o küstah, kurumlu bakışla ışıldıyordu. Cin içtiği söyleniyordu. Hep yünlü kumaştan takımlarla dolaşıyor, hiç blue jean giydiği görülmüyordu. Saçları bir yentinle parıl parıl, tüm davranışları vadi kızlarının hayranlık ve utangaçlıkla kıkır kıkır, kıpır kıpır olmalarına yol açacak bir çapkınlıktaydı. Jimmy kızları dingin, alaycı bakışlarla süzer, onları daha da büyüleyebilmek için görmüş geçirmiş, yapmadığı kalmamış bir erkek görünümüne bürünürdü. Genç kızların geçmişleri çok serüvenli olan erkeklere bayıldıklarını biliyordu çünkü. Jimmy'nin geçmişi de serüven doluydu. Riverside Dance Palace'da birçok kereler kafayı tütsülemiş, en azından 100 tane kızla öpüşmüş, Salinas Irmağı'nın boyundaki söğütler arasında günah dakikaları yaşamıştı. Jimmy bu günah dolu yaşantısının yüzünden okunması için elinden geleni yapıyordu. Gene de görünümünün yeterli olmayacağından korktuğu için bu konuda bir sürü küçük, hınzır söylentiler çıkarmış, bunlar da cennet çayırında şaşılası bir hızla dolaşmaya başlamıştı. Çakal Vicks de duyuyordu bu söylentileri. Duydukça içinde Jimmy Monroe'ya karşı delikanlılığın çapkınlığından doğan bir kin kök salıyordu. Çakal düşünüyordu da, onun güzel, aptal Alice'i böylesine feleğin çemberinden geçmiş birine nasıl karşı koyabilirdi? Daha Alice delikanlının yüzünü görmeden babası ona Jimmy Monroe ile konuşmasını yasakladı. Öyle bir şiddetle konuştu ki genç kızın o durgun kafasının içinde hafif bir iliği uyandı. "Senin o Jimmy Monroe olacak çocukla konuştuğunu görürsem kafanı kırarım." "Jimmy Monroe kim Beyba?" "Boş ver şimdi sen onun kim olduğunu. Onunla konuştuğunu sakın görmeyeyim. Anladın mı? Dört aç kulağını. Ona hele bir baktığını göreyim, diri diri derini yüzerim. Ekmek çarpsın." Çakal şimdiye dek Alice'e bir fiske bile vurmamıştı. Nasıl ki Dresden porseleninden yapılma bir vazoyu hor tutmak da aklının ucundan geçmezdi. Hatta hırpalarım diye korkusundan Alice'i okşamaya bile çekinirdi. Alice küçüklüğünden beri söz dinleyen, uslu bir çocuktu. Aslında ortada bir düşünce, bir amaç olmazsa yaramazlık da olmaz. Alice gelince doğduğundan bu yana düşünce ya da amaç diye bir şey bilmemişti ki. "Haydi gene o Jimmy Monroe denen çocukla konuşmadın ya." "Hayır bey babacığım. Hele bir konuşayım de, göreceğin var." Bu konuşmanın birkaç kez tazelenmesinden sonra Alice'in o nasırlanmış beyin hücrelerine şu Jimmy Monroe'yu görmek isteği sızdı. Jimmy ile ilgili bir düş bile gördü ki bu onun ne denli derinden etkilendiğini belirtir. Çünkü Alice çok az düş görürdü. Bu gördüğü düşte parıl parıl bir otomobile binmiş olan bir adam gelip onun yanında durdu. Kocaman, sulu bir şeftali verdi. Genç kız şeftaliyi dişleyince şeftalinin suları çenesinden aşağı aktı, onu utandırdı. O sırada annesi uykusunun arasında horladığı için onu uyandırdı. Bu horlamalar kızıyla Catherine'in arasındaki uçurumu kapatan kusurlardan biriydi. Gene de genç bir hanım da yakışıksız düştüğü için göz yumulamazdı. Çakal Vicks'e bir telgraf gelmişti. "Nelly hala, dün gece sizlere ömür. Cenaze cumartesiye." Çakal, Ford'unu atlayarak okul yönetim kurulunun toplantısında bulunamayacağını haber vermeye John Whiteside'ın çiftliğine gitti. John Whiteside, kurul yazmanıydı. Çakal onunla vedalaşmazdan önce bir an alnını kırıştırdı, sonra "Hanidir sormak istiyorum sana," dedi. "Şu Senozi Yapım ve Yatırımcılar Şirketi konusunda sen ne düşünüyorsun?" John Whiteside gülümsedi. "O senin dediğin şirket konusunda pek bilgim yok," dedi. "Bankada yatıp duran bir 30 binliğim var da, %3 faiz getiriyor. Başka bir yerlere baksam belki daha çok faiz alabilirim diye düşünüyordum." John Whiteside dudaklarını büzerek pes perdeden ıslık çaldı. Üfürdüğü hava buharını işaret parmağıyla dalgalandırarak "Kafana at dersen yapım ve yatırımcılardan iyisini bulamazsın bence." Çakal "Yok, ben işlerimi böyle yürütmem. diye onun sözünü kısa kesti. Kafadan atmakla olmaz. Ben %100 kar görmediğim işe girmem. Oysa birçokları işi şansa bırakırlar. Benimkisi lafın gelişiydi Vix. Bu yapım şirketlerinin pek azı batıyor. Güzel de faiz ödüyorlar. Çakal, her neyse bir incelerim bakalım, dedi. Neli halamın cenazesine gidiyorum. Oakland'da. Yolda birkaç saatliğine San Jose'de konaklar, bu şirketin durumuna bir göz atarım. O gece Cennet Çayırı'ndaki markette toplaşanlar, Çakal Vix'in parası konusunda yeni tahminler yürüttüler. Çünkü Çakal birçoklarına akıl danışmıştı. Hiç değilse kesinlikle bildiğimiz bir şey var, diye T.B. Allen konuşulanları özetledi. Çakal Vix anasının gözüdür, kül yutmaz. Her önüne gelene akıl danışmaktan çekinmez ya, bir işi kendisi incelemeden de hiç kimsenin dediğine gitmez. Ah, ne anasının gözü çakaldır o, diye oradakiler T.B. Allen'a hak verdiler. Çakal o cumartesi gecesi karısıyla kızını ilk kez yalnız bırakarak Oakland'a gitti. Cumartesi akşamında Tom Bremen, Catherine ile Alice'i okuldaki danslı toplantıya götürmeye geldi. Catherine heyecandan ürpermiş, korku dolu bir sesle "Ay, ama Bay Vix burada olsa asla izin vermezdi," diye sızlandı. "Ama gidemezsiniz de demedi değil mi?" "Yok, demedi de bundan önce hiç bizi bırakıp gitmediydi. Duyarsa kızar." Tom Bremen kadının içini rahatlatmak amacıyla "Aklına gelse izin verirdi," dedi. "Hiç düşünmedi de ondan. Hadi hadi, hazırlanmanıza bakın." Alice, "Anneciğim ne olur gidelim," dedi. Kızının bu kararı, korku nedir bilmeyecek kadar aptal olduğu için böyle kolaylıkla verebildiğini Catherine anlıyordu. Alice, işlerin sonuçlarını hesaplayıcılardan değildi. Çakal döndüğü zaman haftalar haftası sürecek olan sorgu işkencesini aklından bile geçiremezdi. Oysa Catherine kocasını daha şimdiden duyar gibiydi. "Ben yokken nasıl olur da gitmek istersiniz? Aklım kesmiyor. Ben gittiğim zaman sizler, ana kız, evimizin, toprağımızın işleriyle uğraşırsınız diye düşündümdü. Oysa sizin ilk işiniz dansa toplantılara gitmek olmuş." Ve sonra sonu gelmeyen sorular. Alice kimle dans etti? Ne dedi çocuk? Ne diye duymadın? Duyman gerekirdi. Yok, çakal öfke göstermeyecekti. Yalnızca haftalar haftası danstan konuşacak, konuşacak. Öyle ki sonunda Catherine dans konusunda tümüyle gına getirecekti. Ayın belirli günleri geldiği zaman da çakalın soruları gene sivrisinekler gibi vızıldamaya başlayacak. Ancak Alice'in gebe olmadığına inanç getirince vızıltının sonu gelecekti. Kadın bir tek dansa eğlencenin haftalar sürecek dırdırlara değmeyeceğini düşünüyordu. Alice gene "Gidelim be anneciğim," diye yalvardı. "Ömrümüzde tek başımıza hiçbir yere gitmedik." Catherine'in içi acımayla dolup taştı. Yavrucağız ömründe bir dakika başı boş kalmış değildi. Yaşıtı olan delikanlılarla gülüp söylemenin ne olduğunu hiç bilmemişti. Babası onu bir dakika bile yanından ayırmazdı ki. Catherine soluğu kesilircesine "Peki," diye kararını verdi. "Bay Bremen bizim hazırlanmamızı beklerse biz de gideriz." Çakalın içine kurt düşürecek bir iş yapmak o dakikada büyük bir yiğitlik gibi geliyordu ona. Bir köy kızı için çok güzel olmak da hemen hemen çirkin olmak kadar zararlıdır. Taşralı delikanlılar o gece Alice'i gördükleri zaman boğazlarına bir yumru düğümlendi. Elleri ayakları koskoca büyüdü sanki. Hantallaşıp sakarlaştılar. Boyunlarına kan bastı. Bir türlü Alice'in yanına gidemiyor, onunla dünyada konuşup dans edemiyorlardı. Onun yerine ondan daha az güzel olan kızlarla deliler gibi dans ediyor, utangaçlıklarını saklamak isteyen çocuklar misali gürültü çıkarıyor, Alice'e gösteriş yapmak için yırtınıp duruyorlardı. Alice başını öteye çevirdiği zaman gençler ona yiyecek gibi bakıyorlardı da yüz yüze geldikleri zaman onun varlığından haberleri bile yokmuş gibi davranıyorlardı. Bu davranışa alışkın olan Alice kendi güzelliğinin pek ayırdığında bile değildi. Danslı toplantılarda duvar dibinde kendi başına kalmanın yazgısına boyun eğmiş gibiydi. Catherine ile Alice okul kapısından içeri girdiklerinde Jimmy Monroe fiyakalı bir umursamazlık, şahane bir bezginlikle duvara yaslanmış durmaktaydı. Pantolonunun paçaları geniş mi geniş, rugan ayakkabılarının burunları dört köşeli tuğlalar gibi küttü. Beyaz ipek gömleğinin boynundaki kara kelebek boyun bağı gerçekten kanat çırpıyor sanırdınız. Saçlarını da ışıl ışıl arkaya tarayıp yatırmıştı. Jimmy bir büyük kent çocuğuydu. Tembel bir atmaca gibi saldırıya geçti. Daha Alice ceketini çıkarmadan Jimmy onun yanında bitmişti bile. Okuldayken edindiği o uykulu sesle ''Dans edelim mi güzelim?'' diye sordu. ''Ha?'' dedi Alice. ''Benimle dans etmek ister misiniz?'' ''Dans mı yani?'' diyerek Alice o çok şeyler umduran dumanlı bakışlarını gencin yüzüne dikince sorduğu aptalca soru sevimli, tatlı bir şaka oldu çıktı. Bu şaka bir yandan da bizim görmüş geçirmiş Jimmy'yi bile heyecana getiren daha başka konuların kapısını aralar gibiydi. Jimmy'ye öyle geliyordu ki genç kız, ''Dans mı yani? Yalnızca dans etmekle mi kalacağız yani?'' diye sormuştu. Tüm okul görgüsüne karşın Jimmy'nin boğazına bir yumru düğümlendi. Elleri ayakları ne yapacaklarını bilemeyerek kıpırdandı. Yüzüne kan bastı. Alice daha şimdiden Bayan Bremen'le ev kadınlarına özgü olan mutfakça konuşmaya dalmış olan annesine döndü. Anneciğim dedi Alice. Dans edebilir miyim? Catherine gülümsedi. Et ya dedi sonra. Bir gececik de eğlenmene bak. Jimmy Alice'in dans edişindeki acemiliğe şaşmıştı. Çalgı durduğu zaman ''İçerisi çok sıcak değil mi? Gel biraz dışarıda dolaşalım.'' dedi. Kızı dışarıya, okulun avlusundaki söğüt ağaçlarının altına götürdü. Bu arada sundurmada duran bir kadın içeriye girerek Catherine'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Catherine ilkeleyerek yerinden fırladı. Dışarıya koştu. ''Alice!'' diye telaşla seslendi. ''Alice, hemen şu dakika yanıma gel bakayım.'' İki kaçak gölgelerin arasından sıyrılıp geldikleri zaman Catherine Jimmy'nin yüzüne çemkirdi. ''Bizden uzak dur, duydun mu? Bu kıza yaklaşma, yoksa pişman olursun.'' Jimmy'nin erkekliği pörsüyü verdi. Kulağından tutulup evine yollanmış bir küçük çocuk suçlandığında ne yaparsa o da aynısını yaptı. Kendi kendine kızıyorsa da suçluluk duygusunu yenemiyordu. Catherine kızını tutup gene içeri soktu. ''Jimmy Monroe'dan uzak duracaksın demedi miydi baban ha? Demedi miydi?'' Catherine korkudan titriyordu. Alice, ''O muydu o?'' diye fısıldadı. ''Oydu ya. Ne yapıyordunuz orada karanlıklarda?'' Alice, ''Hiç. Öpüşüyorduk.'' diye usul sesle yanıtladı. Catherine'in ağzı açılıp kalmıştı. ''Ulu tanrım. Ben ne yapacağım şimdi ulu tanrım? Öpüşmek ayıp mı anne?'' Catherine'in alnı dürülmüştü. ''Yok, değil elbet ama, yani hatta güzel şeydir ama sakın baban duymasın. Karşına geçip sorsa bile sakın söyleyeyim deme. Beyban aklını oynatır. Eve gidinceye kadar dur burada. Benim yanımda otur. Jimmy Monroe ile bir daha görüşmek yok, anladın mı? Belki babanın kulağına gitmez. Ulu tanrım, dilerim kulağına gitmez.'' Pazartesiye Çakal Vicks, Salinas'ta duran akşam treninden indi. Otobüse bindi, şosedeki cennet çayırı kavşağında indi. Çantası elinde, sımsıkı tutarak evinin 6 kilometre süren yoluna düzüldü. Duru, ılık, yıldız yüklü bir akşamdı. Tepelerden yükselen hafif, gizemli sesler ona ''Hoş geldin'' diyor, kafasını ona kendi ayak seslerini unutturan tatlı düşüncelerle dolduruyordu. Cenaze töreninden hoşnut kalmıştı. Çiçekler pek güzeldi doğrusu, hem de sürüyle. Kadınların ağlayışlarıyla, erkeklerin ayak uçlarına basarak usul usul yürüyüşleri çakalın içinde tatlı bir hüzün uyandırmıştı. Kilisenin kimsece anlaşılıp dinleşilmeyen o düzenli, ayrıntılı ayini bile yatıştırıcı bir ilaç gibi ballı, gizemli öz sularını onun beynine, bedenine sızdırmıştı. Bir saat boyunca kilise çakalın çevresinde açılıp kapanıp durmuştu. Şimdi çakal beraberinde bu yakınlaşmanın sonucu olarak keskin çiçek ve günlük kokularının uykulu huzurunu, sonsuzlukla ilişki kurmanın verdiği dingin heyecanı getiriyordu. Cenaze töreninin kocaman yalınlığı bu duyguları onun içine oyma gibi işlemişti. Çakal Nelly halasını pek bilmezdi. Gene de onun cenaze töreninden doyasıya tad almıştı. Hısımları çakalın paralı olduğunu her nasılsa duymuş olsalar gerekti ki ona derin bir saygı göstermişlerdi. Şimdi evine doğru yürürken çakal, bütün bunları yeniden kafasında evirip çevirdikçe duyduğu kıvanç, zamanı emip yolu kısaltmış, göz açıp kapayana dek onu cennet çayırındaki marketin oraya getirivermişti. Çakal dükkana girdi. Çünkü nasılsa içeride ona yokluğunda olup bitenlerin haberini verecek birini bulabilirdi. Ayrım 5 sonu. Sayfa 42. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Riverside. R I V E R S I D E. Dresden. D R E S D E N. Nelly. N E L L I E. Auckland. O A K L A N D. Tom Bremen. T O M B R E M A N. Ford. F O R D.